Artık biliyorum, 9. kısım, başlangıç. Babam beni borçlu kalmanın korkunç bir şey olduğuna inandırarak yetiştirdi. Benim evde borçlu olmak neredeyse tembelliğe benzer bir karakter bozukluğu olarak görülürdü. Babam buna hokbalık derdi. Bu yüzden evden ayrılıp bir yıl içinde 1800 dolar borca girdiğimde çuvalladığımı düşündüm. Ne babama söyleyebildim ne de ondan borç isteyebildim. Bunun yerine %21 faize bir destek kredisi aldım. Akşam yemeklerinde bol bol kuru üzüm yedim ve paramın yettiği en ucuz arabayı aldım. Ona tekerlekli kova diyordum ama beni işe götürüp getirmeye yetiyordu. Paramın %10'unu kiliseye ayırıyordum ve yılda sadece bir defa kıyafet alıyordum. 1800 doları ödedim ve bir daha ödeyebileceğimden fazla harcama yapmamaya yemin ettim. Aşırı harcamanın bana verdiği histen nefret ediyordum. Babam önemli her eşya, çamaşır ve kurutma makinesi, yeni bir buzdolabı için para biriktirirdi. 1976'da Nashville'deki evimden ayrıldığım sıralarda hala yeni bir televizyon alamamıştı. Parasının denkleşmediğini söylerdi. The Oprah Winfrey Show ülke çapında yayınlanmaya başlayınca yaptığım ilk şey ona parasını nakit ödeyerek bir renkli televizyon almak oldu. Bazılarının borç içinde yaşamayı tercih etmesini hiç anlamamışımdır. Programımda çektikleri maddi sıkıntıyı anlatan bir çifti hiç unutamam. Sadece 9 aydır evliydiler ama ilişkileri devasa bir borcun altında ezilmeye başlamıştı bile. Meksika'da bir plajda yaptıkları düğün masrafının çoğunu kredi kartından ödemiş, bazı misafirlerinin otel ve spa masraflarını karşılamış, düğün yemeğinde ıstakoz ve filet mignon ve sınırsız içki ikram etmişlerdi. Bu bereketli düğünün diğer yüzünde ise 50 bin doları bulan bir kredi kartı borcu vardı. Buna damadın nikah yüzüğü için emeklilik birikiminden çektiği 9 bin dolar dahil değildi. Masal gibi bir hafta sonu peşinde koşarken yıllarca sürecek bir kabusa düşmüşlerdi. Kesinlikle biliyorum. Mutlu ve tatmin olmak için gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu görmek yerine edinebildiklerinizle kendinizi tanımladığınızda sadece imkanlarınız dışında yaşamış veya kendinizi fazla zorlamış olmazsınız. Aynı zamanda bir yalanı yaşarsınız. İşte borca batmış halde yaşamak bu yüzden berbat hissettirir. Kendinize karşı dürüst değilsinizdir. Kendinizi borçtan kurtardığınızda amaca hizmet eden alışverişler, hayatınıza anlamlı şeyler katmak için yer açmış olursunuz. Herhangi bir şey almadan önce hala iki kere düşünürüm. Sahip olduğum diğer şeylere uyacak mı? Acaba anlık bir hevese mi kapılıyorum? Gerçekten kullanır mıyım? Yoksa sadece güzel olduğu için mi istiyorum? Yıllar önce bir antikacıda dükkan sahibinin bana aynaları ve gizli çekmeceleriyle muhteşem bir 18. yüzyıl tuvalet masası gösterdiğini hatırlıyorum. Ciladan öyle parlıyordu ki kiraz ağacı sanki titreşiyordu. Orada durmuş alıp almamak konusunda karar vermeye çalışırken antikacıya ''Haklısınız çok güzel'' dedim. ''Bunun gibisini hiç görmedim ama bu kadar gösterişli bir tuvalet masasına ihtiyacım yok.'' Antikacı kasılarak bir iç çekip ''Bayan, burada kimse ihtiyacı olduğu için alışveriş yapmaz. Bunlar keyif alınacak değerli eşyalardır dedi. Gerçekten, öyleyse ben de ihtiyaçlar dükkanına gideyim diye düşündüm. Çünkü aslında aradığım şey şömine için gereken alet edevatlardı. Bir tuvalet masasına ihtiyacım olmadığı gibi onun için yerim de yoktu. Adil olmak gerekirse Bay Antikacı bir konuda haklıydı. Bazı şeyler özenle saklanıp keyfini sürmek için vardır. Ancak insanın aşırıya kaçmadığında her şeyin keyfini daha iyi sürdüğüne kesinlikle inanıyorum. Akıllıca bir alışveriş yaptığınızı şöyle anlayabilirsiniz. Eve satın aldığınız parçayı getirirsiniz. İçinizde tek bir pişmanlık kırıntısı yoktur ve aldığınız şey 10 gün sonra ilk aldığınız günden de iyi hissetmenizi sağlar. 1988'de Tiffany's'de iki farklı desende porselen tabak arasında karar vermeye çalışıyordum. Bir ona bir diğerine bakarken alışveriş arkadaşım neden ikisini de almıyorsun? İkisini de alabilecek param var dedi. Tanrım alabilirim, alabilirim, ikisini de alabilirim diye düşündüğümü hala hatırlıyorum. Sanki piyangoyu kazanmışım gibi mağazanın ortasında zıplamaya başlamıştım. O günden beri alışverişte baştan çıktığım çok oldu. Ama hayatın her alanında bilinçli olmanın önemini bildiğimden ayaklarımın yere basması için çaba gösteriyorum. Bir sarı kazak daha almak bana ne hissettirecek? Eğer cevap hiçbir şey ise o kazağı geri koyarım veya gününü neşelendirecek biri için alırım. Sarı rengi bazılarının çikolatayı sevdiği şekilde seven Gayli gibi. Umarım paranızı, harcayış şekliniz, kimliğinizle ve önem verdiklerinizle örtüşüyordur. Umarım paranız size ve sevdiklerinize mutluluk getiriyordur. Umarım onu en iyi niyetlerinizi gerçekleştirmek üzere etkili bir güç olarak kullanırsınız. 20'li yaşlarımda Washington DC'de Ulusal Siyah Kaukusu'nun sponsor olduğu bir dua kahvaltısına katılmıştım. Cleveland'dan gelen Belagati çok güçlü bir vaizi dinleme şansım olmuştu. Daha sonra akıl hocam ve arkadaşım olacak Rahip Otis Moss Jr.'a. Rahip Moss o gün hala hatırladığım bir hikaye anlattı. Babası toprak kirasını ürünle ödeyen fakir bir çiftçiydi. Bütün hayatını ailesi için çalışarak geçirmişti. Ondan önceki nesillerin çektiği aşağılanmaları o da yaşamıştı. 50'li yaşlarına geldiğinde kendisinden önceki nesillerin sahip olmadığı bir şansa kavuşmuştu. Bir seçimde oy kullanmak. Seçim günü şapaktan önce kalkmış, ırkçı Georgia valisine karşı daha ılımlı bir adaya oy vermek için seçim sandığına doğru yola çıkmıştı. 10 kilometre yürümüştü. Sandığa ulaştığında ona yanlış yere geldiğini söyleyerek başka bir sandığa yönlendirmişlerdi. Tekrar 9-10 kilometre yürüdükten sonra yine aynı cevapla karşılaşmış ve 3. bir sandığa yönlendirilmişti. 3. yere vardığında da ona "Bayım geç kaldın, sandıklar az önce kapandı" demişlerdi. Bütün gün boyunca 29 kilometre yürüdükten sonra oy verme sevincini yaşayamadan eve tükenmiş halde döndü. Baba Otis Moss bu hikayeyi herkese anlatmış, oy vermek için ikinci şansının gelmesini büyük bir heyecanla bekleyerek yaşamış. Bir sonraki seçimden önce ölmüş. Seçme şansına hiç sahip olamamış. Şimdi benim bu şansım var. Her oyumu sadece kendim için değil, aynı zamanda baba Otis Moss ve oy vermek isteyip verememiş sayısız insan için atıyorum. Benden önce yaşamış, sizin ve benim hayatımız bugün önemli bir güç olsun diye hayat enerjisini tüketmiş herkes için oy veriyorum. 1851'de Akron'daki Kadın Hakları Kongresi'nde konuşan Sharon Truth, Tanrı'nın yarattığı ilk kadının gücü tek başına dünyayı alt üst etmeye yettiyse, bunca kadın hep birlikte dünyayı tekrar çevirip olması gerektiği hale getirme gücüne sahip olmalı demişti. Kadınlar kitleler halinde oy kullanmaya gitse inanılmaz değişimler görebiliriz. Oy kullanımıyla ilgili son istatistikler, kadınlık mirasımıza sesini duyuramayan ama bir gün kızlarının sesinin duyulduğuna şahit olan her kadına hakaret gibi ve utanç verici durumda. 2008'de oy kullanabilen kadın seçmenlerin sadece 3'te 2'si sandık başına gitmiş. Unutmayın, 2000 başkanlık seçiminde karar sadece 537 oyla verildi. Kesinlikle biliyorum, kendimize ve bizden öncekilere oyumuz sayılacak kadar saygı göstermek zorundayız. Sağlık giderlerimizin %95'ini hastalıklara, %5'inden azını sağlığı korumaya harcıyoruz. Ne tuhaf değil mi? Bu durumun değişmesi gerek. Değişimse kendimizi nasıl görmeyi seçtiğimizle başlar. Sağlık saçan insanlar mı olacağız, yoksa hastalık taşıyan insanlar mı? Sağlıkta varılabilecek en üst nokta, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak tam gaz işleyen bir sistemdir. Uyanık olmak, canlı hissetmek ve çevreyle bağ kurmaktır. Hayatınıza bir çember ve tüm yönlerine, aile, maddi durum, ilişkiler, iş ve diğerleri, onun parçaları olarak bakarsanız, bir parça iyi çalışmadığında bütün çemberin etkilendiğini görürsünüz. Hayatımda işime fazlasıyla odaklanıp kendime yeteri kadar özen göstermediğim zamanlar oldu. Kişiliğinizin, egonuzun ihtiyaçlarına karşılık vermek ile gerçek benliğinize özen göstermek arasında bir fark var. Bu ayrımı yapmak size oldukça zaman kazandırabilir. Artık kesinlikle biliyorum. Sahip olmanız gereken hayatı yaşayabilmek için zihninizle, bedeninizle ve ruhunuzla bağlantıda olmalısınız. Bu üçü birbirine tamamen bağlı olduğunda yeryüzündeki potansiyelinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizin vereceğiniz bir karar. Buraya geliş amacınızın peşinden gitmek ve günlerinizi boşa geçirmemek. Ortalama bir Amerikalı kadının ömrü 80 yıldır. Bu kesin bir veri değil, tahmindir. Her yarın bugünden yaratılır. Sizi bekleyen bolluk içindeki hayata kavuşmak için gerçekten çalışmaya istekli olmalısınız. İşiniz değil, kariyer profiliniz değil, size en büyük arzularını fısıldayan ruhunuza kulak vererek. Onu duymak için bazen sessiz olmalısınız. Düzenli olarak ona dönmeniz gerekir. Zihninizi sizi yeni olasılıklara açık hale getirecek düşünceler ve fikirlerle doldurmalısınız. Öğrenmeyi bıraktığınızda gelişiminiz durur ve bilinçaltınızdan evrene artık her şeyi gördüğünüzü, sizin için yeni bir şey kalmadığını söylemiş olursunuz. Öyleyse neden buradasınız? Vücudunuzun ona nasıl davranırsanız davranın, işlevlerini yerine getirmeye sürekli devam edeceğini varsayamazsınız. Vücudunuz hareket etmek, iyi beslenmek ister. Eğer hayatı kazanmanız gereken bir yarış gibi koşturarak yaşıyorsanız, yavaşlamanız ve programınıza biraz dinleneceği de katmanız gerek. Çünkü aslında zaten kazandınız. Hala buradasınız. Doğruyu bulmak, daha iyi yapmak ve daha iyi olmak için bir şansınız daha var. Şimdiden başlayarak. Yıllar önce programıma katılan genç bir anne oğlunu bir türlü yatağına yatıramamaktan şikayet etmişti. Oğlu 3 yaşındaydı ve evde onun sözü geçiyordu. Annesinin yatağında uyumak istiyor, kendi yatağına uzanmayı bile reddediyordu. Anne ısrar ettikçe çocuk daha çok direniyordu. Gerçekten de tükenip hali kalmayıncaya kadar bağırıyor, çığlık atıyordu. Anne ile çocuğun arasındaki savaşın videosunu gösterdik. Uzmanımız Dr. Stanley Trakey, izledikten sonra tüylerimi diken diken eden bir şey söyledi. Siz karar verene kadar hiçbir şey olmaz. Bu 3 yaşındaki çocuğun kendi yatağında uyumamasının sebebi annesinin buna karar vermemiş olmasıydı. Karar verdiğinde çocuk da yatağına gidecekti. Ağlayıp bağırabilir, uykuya yenik düşünecek kadar çığlık atabilirdi. Ama sonunda annesinin kararlı olduğunu anlayacaktı. Elbette Dr. Trakey'nin 3 yaşındaki bir çocuktan bahsettiğinin farkındaydım. Ama bu akıllıca tavsiyenin hayatın başka pek çok alanında da geçerli olduğunu kesinlikle biliyordum. İlişkiler, kariyer hamleleri, kilo sorunları, her şey kararlarınıza bağlı. Tavsiyem şu, ne yapacağınızı bilemediğinizde kafanız netleşene kadar hiçbir şey yapmayın. Dinginleşmek, dünyanın seslerini değil kendi sesinizi duyabilmenizi sağlar. Ne istediğinize karar verdiğinizde de o karara bağlı kalın. En sevdiğim alıntılardan biri dağcı Marie'ye ait. İnsan kendini adamadan önce bir tereddüt, geri çekilme şansı ve her zaman bir verimsizlik söz konusudur. Her türden girişim ve yaratım eyleminde sadece tek bir esas gerçek vardır. Bu gerçeği göz ardı etmek sayısız fikri ve harika planları öldürür. O gerçek şudur. İnsan kendini kesinlikle adadığı an kader de harekete geçer. Aksi takdirde ortaya çıkmayacak her türlü destek kendini gösterir. Karar vermek bütün bir olaylar silsilesini doğurur. Hiç kimsenin karşısına çıkmasını hayal edemeyeceği, tahmin edilemez olaylar, karşılaşmalar ve maddi yardım insanın lehine işlemeye başlar. Goethe'nin bir sözüne derin bir saygı duymaya başladım. Her ne yapabiliyor veya yapabileceğini hayal ediyorsan yapmaya başla. Cürette deha, güç ve sihir vardır. Bir karar verin ve hayatınızın nasıl ilerlediğini izleyin. En güçlü insanlar listelerine, bu listelerin gücü tanımlayıp sıralamakta kullandığı dış etmenlere, ün, statü, para gibi hep hayret etmişimdir. Bir insan nasıl bir yıl en tepesinde olduğu listeye ertesi yıl giremiyor? Hepsi bir yönetim kurulu toplantısında olup bitiveriyor. Acaba o kişinin gücü gerçek miydi yoksa sadece konumundan mı kaynaklanıyordu? Çoğunlukla bu ikisini karıştırıyoruz. Gerçek gücü düşündüğümde bütünün iyiliği için amacın kişilikle örtüştüğü zaman ortaya çıkan güç aklıma geliyor. Bana göre gerçek güç sadece insanın özünden gelen ve olması gereken kişiyi yansıtan güçtür. Birinin bütün gerçekliği ve kesinliğiyle bu tür bir gücü yansıttığını gördüğünüzde karşı konulmaz ilham verici ve insanı yücelten bir güç olduğunu anlarsınız. İşin sırrı örtüşmededir. Yolunuzda olduğunuzu, tam da yapmanız gerekeni yaptığınızı, ruhunuzdan geçen niyeti ve kalbinizdeki arzuyu gerçekleştirdiğinizi kesinlikle bildiğiniz zamandır. Hayatınız amacınızla doğru rotada buluştuğunda gücünüz had safhaya ulaşır. Bu durumda tökezleseniz bile düşmezsiniz. Katrina kasırgası vurduktan 5 gün sonra yarattığı yıkımı kendi gözlerimle görmek için Louisiana'ya gittim. Maya Angelou, kara su olmuştu ve su tanrı olduğunu düşünüyordu diyerek durumu harika bir şekilde tanımlamıştı. Binlerce ailenin 5 gün boyunca yardım gelmesini beklediği New Orleans'taki Superdome'da 10 dakikadan uzun kalamadım. Ondan sonraki günlerde bozulmaya başlamış cesetlerin keskin kokusuyla karışmış, idrar ve dışkı kokusunu hala duyduğumu zannediyorum. Yayındayken bence hepimiz, bütün ülke bu ailelere özür borçluyuz demiştim. Ertesi gün hem en iyi arkadaşım hem de O dergisinin serbest editörü olan Guy Le King, Oprah kendisini dev aynasında görmeye başladı. Hükümetin o insanlardan özür dilemesi gerektiğini söylüyor diyerek aboneliğini iptal etmek isteyen bir okurdan bir telefon aldı. Her felaketin ardından çıkarılması gereken büyük dersler olduğunu kesinlikle biliyorum. En büyüklerinden biri de şu: onlar ve biz oyununu oynamaya devam ettiğimiz sürece insanlar olarak, ulus olarak, gezegen olarak gelişimimizi sürdüremeyiz. Katrina bize kalplerimizi açmamız ve merhametimizi göstermemiz için bir fırsat verdi. Yıllardır pek çok kişiden Tanrı'nın neden şuna veya buna izin verdiği ile ilgili sızlanmalar duyarım. Bir ders daha. İnsanlar Tanrı'nın yaptıkları yüzünden değil, bizim yaptıklarımız veya yapamadıklarımız yüzünden acı çekiyor. Katrina sonrası olanların büyük bir kısmı insan ürünü. Hepimizin gördüğü üzere de ortalıkta bolca suçlama vardı. Ama kasırga bize çaresizlik ve korku zamanlarında hepimizin bir umut ışığı olabileceğimizi, birbirimize iyilik ve şefkatle uzanmak için elimizden geleni yapacağımızı da gösterdi. Çünkü kesinlikle biliyorum ki onlar diye bir şey yok. Sadece biz varız. 2009'un Ocak ayında O dergisinin kapağına iki kere çıktım. Yan yana iki halim, öncesi ve sonrası. Birinde öncesi fotoğrafında formum yerinde görünüyordum. Sonrası fotoğrafında kiloluydum. Bu fotoğraflarımı göstermek için özgüvenim vardı. Çünkü yalnız olmadığımı biliyordum. Amerikalı yetişkinliklerin tahminen %66'sı ya aşırı kilolu ya da obez. Neredeyse kimse halinden memnun değil. O kapak müthiş bir duygu patlamasına yol açtı. Destek çığı gibi büyüdü. En iyi hatırladığım tepkilerden biri bir arkadaşımdan aldığım e-postaydı. Kilolarını senin yangın dedektörün olarak görüyorum. Bizler de hayatlarımızın en iyi kısımlarını yakıyoruz. Daha önce duruma hiç böyle bakmamıştım. Benim için tam bir aha anı olmuştu. Kilolarım kendi merkezimden kopuşumu ilan etmek için yanıp sönen uyarı sinyalleriydi. Kesinlikle biliyorum ki kilo almak benim için yemek yeme meselesi değil, ruhsal bir mesele. Marianne Williamson şu e-postayı göndererek can evimden vurmuştu. Kiloların aslında yaşayabileceğin en iyi hayata bir çağrı. Başarısızlıkla sonuçlanan diyetlerle geçen onca yıl boyunca engelim kilolarım olduğunu düşünmüştüm. Dengesini kaybetmiş varoluşuma ve yemeği gerçekleri bastırmak için kullanışıma bakmak yerine kendime bir kilo sorunum olduğunu söylüyordum. Bob Greene ile birlikte Make the Connection, Bağlantıyı Kur adlı bir kitap yazmıştık. Başlık onun fikriydi. Şişman olmakla ilgili günlük yazılarımı içeren kendi bölümümü yazarken bile Bob'la tanıştığımda 107 kiloydum. Ona sık sık "Hatırlar mısın? Bağlantı neydi?" diye soruyordum. Bob'dan aşırı yememin sebebinin patates cipsleri olmadığını, yemek bağımlılığımın katmanlarını soymam ve beni yiyenin ne olduğunu bulmam gerektiğini öğrendim. Belli ki yeterince katman soymamışım. Şimdi bağlantının kendinle ilgili her şeyi sevmek, saymak ve korumak olduğunu biliyorum. Bob bana sürekli "kiloların nihayetinde değersizlik duyguna bağlı" derdim. Yıllarca "bak bak, ben ellerindekini hak etmediklerini düşünen insanlardan değilim. Sahip olduğum her şey için çok çalıştım" diyerek bunu hararetle reddettim. Kilo sorununu kalıcı olarak çözüp yönetmeye doğru manevi yolculuğumda ilerlerken artık değersizlik hissinin çeşitli şekillerde ortaya çıkabildiğini biliyorum. 3 yaşından beri beklenenden daha başarılı olmuş biriyim. Yıllarca buraya ait olduğumu gösterme, değerimi kanıtlama ihtiyacı duydum. Çok çalıştım, ağlar aldım, hitap yarışmaları kazandım, burslar kazandım. Sadece doğmuş olmanın insanı burada olmaya değer kıldığını anlamam 30'lu yaşlarımın ortalarını aldı. Hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacım yoktu. Aşırı yiyen çoğumuz için fazla kilolar çözülmemiş endişelere, hayal kırıklıklarına ve depresyonlara karşılık gelir. Bütün bunların temelinde de yüzleşmediğimiz korkularımız yatar. Korkuyu hissetmek ve onunla başa çıkmak yerine yemeğe boğarız. Her şeyi buzdolabının sunduklarıyla bastırırız. Korkuyu yenebilirseniz uçabilirsiniz. Kesinlikle bildiğim bir şey daha var. Bırakın hayatınız içinizde uyansın. Mücadele ettiğiniz her neyse, aşırı yemek, herhangi bir madde veya eyleme bağımlılık, bir sevgili, para, kariyer kaybı, bırakın kendinizle ilgili en kutsal gerçeklere açılan kapı, en iyi hayatınıza bir davetiye olsun. Mayı de gün batımında gökyüzünün değişimini izlemeyi severim. Doğa biz dünyevi canlılardan daha kolay değişir. İnsan olarak gelişmek bir ömür süren bir kazıdır. Altta yatan sorunları ortaya çıkarmak için derinlere inersiniz. Bazen Kilimanjaro'yu kürekle kazıyormuş gibi hissedersiniz. Kayaya vurup durursunuz. Yine de şunu keşfettim. Kırılmayan taşlar tepelere, sonra da dağlara dönüşür. İşimizde, ailemizde, ilişkilerimizde, maddi durumumuzda, sağlığımızda günlük temizlikleri yapmak bizim işimiz. Sorunları görmezden gelmek elbette daha kolay ama onları çözümlemek için ufacık adımlar atsak da o adımlar sonunda kendini gerçekleştirme yolunda dev sıçramalara dönüşür. Bir birey olarak gerçek potansiyelinize ulaşmak bir düşünceden fazlasıdır. Nihai amaç budur. Gerçekleştirebileceğimiz mucizelerin insanlığın ölçütleriyle neyin in, neyin out olduğunu, kimin seksi olup olmadığını söyleyen listelerle bir ilgisi yok. Burada gerçeklerden bahsediyorum. Kimin hayatına dokundunuz? Kimleri sevdiniz? Sizi kimler sevdi? Önemli olanın bu olduğunu artık kesinlikle biliyorum. Bana göre hedeflenecek tek amaç budur. Bir diğer varlıktan daha iyi veya daha kötü olmadığımı bilmemi sağlayan bilinç dönüşümü. Basitçe ben benim. Altın kuralı 3. sınıfta öğrenmiştim. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran. Bu sözleri sevmiştim. Her şeyin üzerine yazmıştım ve okul çantamda dolaştırıyordum. Tam bir görev insanıydım. Bir noktada misyoner olacağımı bile düşündüm. Her pazar kiliseye gider, sağdan ikinci sıraya oturur, bir not defteri çıkarır. Rahibin söylediği her şeyi yazardım. Ertesi gün okuldaki oyun bahçesinde vaazdan parçalar okurdum. Buna pazartesi sabahı duası derdim. Yaşıtlarım benim geldiğimi gördüklerinde vaiz geliyor derlerdi o yıllarda. İlerici misyoner Baptist Kilisesi'nin Costa Rica'daki fakir çocukları için düzenlediği yardım kampanyasına katılmıştım. Herkesten daha çok para toplayacaktım. Öğlen yemeği paramı bağışlamış, sınıf arkadaşlarımı da aynısını yapmaya ikna etmiştim. Bütün bu yaptıklarım, inanarak yaşadığım, başkalarına da öyle davran prensibinin bir parçasıydı. Sonra 5. sınıfta bazı sorunlarla karşılaştım. Sınıfta benden hoşlanmayan bir kız vardı. Ben de okulda onun hakkında konuşuyordum. Arkadaşlarımdan biri eğer başkalarına bana davranılmasını istediğim gibi davranmaya inanıyorsam bu kızın da büyük olasılıkla benim hakkımda konuştuğunu söyledi. Umurumda değil dedim. Nasılsa ondan hoşlanmıyorum. Uzun bir süre ne zaman vicdanıma aykırı bir şey söylesem veya yapsam kendime bahaneler bulmaya çalıştım. Anlamadığım bütün eylemlerimizin iyi veya kötü yine bize dönmesiydi. Ama sonunda anladım ki dünyaya verdiğimizi alıyoruz. Bunu fizikte 3. hareket yasasıyla anlıyorum. Her etkiye karşılık eşit ve karşıt bir tepki vardır. Doğu filozoflarının karma dediği felsefenin özü de budur. Mor yıllardaki karakterlerden Celia, Mistra şöyle söyler. Bana yapmaya çalıştığın her şey senin zaten başına geldi. Eylemleriniz etrafınızı tıpkı dünyanın güneş etrafında döndüğü gibi döner. Bu yüzden insanlar mutluluğu aradıklarını söylediklerinde sen dünyaya ne veriyorsun diye soruyorum. Bir defasında programıma çıkan ve kocasıyla ilişkisinin neden kötü gittiğini merak eden kadın gibi. Eskiden beni çok mutlu ederdi. Artık beni mutlu etmiyor deyip duruyordu. Sebebin kendisinin yarattığı etki olduğunu göremiyordu. Mutluluk asla başkalarından aldığınız bir şey değildir. Hissettiğiniz mutluluk verebildiğiniz sevgiyle doğru orantılıdır. Eğer hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu veya hak ettiğinizi alamadığınızı düşünüyorsanız, gerçek hayatta bir sarı tuğlalı yol olmadığını unutmayın. Hayata siz önderlik edersiniz, o size değil. Sarı Tuğlalı Yol, Oz Büyücüsü adlı çocuk romanında kahramanların takip ettiği yoldur. Çocuklarınızla biraz daha fazla zaman geçirdiğinizde hayatınızda nelerin değiştiğine bir bakın. Patronunuza veya çalışma arkadaşlarınıza olan öfkenizden kurtulun ve karşılığında ne aldığınızı görün. kendinize ve başkalarına karşı sevgi dolu olun. Sevginin çoğaldığına tanıklık edin. Bu kural siz farkında olmasanız da her zaman işler. Küçük şeylerde, büyük şeylerde ve en büyük şeylerde kendini gösterir. Bugün iyi olmaya ve karşılaştığım herkese iyi davranmaya çalışıyorum. Hayatımı iyi niyetle kullanmaya dikkat ediyorum artık. Çünkü kesinlikle biliyorum ki düşündüğüm, söylediğim, yaptığım her şey bana döner. Aynısı sizin için de geçerli. 9. kısım son.